Ayrım 4. Kurt Tezgahı. Ken Follett. Sayfa 41. 2. Bölüm. Londra akıl durduracak denli varsıldı. Felix Rusya'da varsıllığın en savurgan biçimini görmüş, Avrupa'nın zenginliği de dikkatini çekmişti ama hiçbiri bu boyutlarda değildi. Burada hiç kimse paçavralara sarılmıyordu. Tersine havanın hiç de soğuk olmamasına karşın herkes birkaç kat kalın giysi giyinmişti. Sokaktaki arabacılar, işportacılar, işçiler, dükkan çırakları, tümü de kaliteli kumaştan fabrika yapımı ceketler giymekteydiler. Ne bir delik ne de yama görülebiliyordu. Çocukların tümünün ayaklarında botlar vardı. Her kadının başı şapkalıydı. Hem de ne şapkalar. Çoğu korkunç büyüklükteydi. Tıpkı bir tekerlek gibi. Üstleri kurdeleler, tüyler, çiçekler ve meyvelerle süslüydü. Sokaklar cıvıl cıvıldı. Felix ilk 5 dakika içinde bütün yaşamında görmediği kadar otomobil gördü. At arabası kadar da otomobil vardı. İster altlarında bir araç, ister yaya olsun, herkes bir telaş içinde oradan oraya koşuşmaktaydı. Piccadilly Circus alanında tüm taşıtlar durmuştu. Nedeni her kentte sık sık görülen olaylardan biriydi. Bir at düşmüş, arabası ters dönmüştü. Bir grup adam atı ayağa kaldırmaya, arabayı düzeltmeye çalışırken, kaldırımda bu çalışmayı izleyen çiçekçi kızlar ve yüzleri adam akıllı boyalı hanımlar gayrete getirici sözler haykırıp espri yapıyorlardı. Felix doğu kesimine doğru yürüdükçe kentin varsıldığı hakkındaki ilk izlenimleri biraz bulanır gibi oldu. St. Paul adı verilen kubbeli bir katedralin yanından geçti. Victoria istasyonunda aldığı haritaya bakılırsa giderek kentin yoksul kesimlerine girmekteydi. Bankaların ve iş yerlerinin o görkemli giriş kapıları birden yerine küçük ve haydi bakımsız ev sıralarına bırakıvermişti. Otomobillerin sayısı da giderek azalmış, atlar çoğalmıştı. Üstelik buradaki atlar iyice sıskaydı. Dükkanların çoğu sokağa atılan tezgahlar durumundaydı. Ellerinde paketler taşıyan çırak çocuklara da rastlanmıyordu artık. Bir sürü de çıplak ayaklı çocuk vardı. Gerçi bu görünüm Felix'i rahatsız etmiyordu. Ona göre böyle tatlı bir iklimde kimsenin bot giymesine zaten gerek yoktu. Doğu yakasına doğru ilerledikçe görünüm daha da kötüleşti. Her an yıkılacak gibi duran evler, pislik içinde avlular ve pis kokan dar sokaklarda paçavralara bürünmüş insan enkazları çöplerin arasında yiyecek bir şeyler arıyorlardı. Felix Whitechapel High sokağına vardığında sakalları, uzun saçları ve geleneksel cübbeleriyle tipik Yahudiler görmeye başladı. Sokak tütsülenmiş balık ve et satan küçük dükkanlarla doluydu. Burası tıpkı Rusya'daki Yahudi mahalleleri gibiydi. Yalnız Yahudilerin yüzlerinde hiçbir korku okunmuyordu. Felix Jubilee sokağı 165 numarayı buldu. Bu adresi Ulrich'ten almıştı. Kiliseyi andıran 2 katlı bir binaydı. Dışındaki bir ilan işçi dostu derneği ve enstitüsünün siyasi görüşü gözetilmeksizin her işçiye açık olduğunu yazıyordu. Fakat hemen bitişiğindeki bir başka yazı bu derneğin 1906 yılında Peter Kropotkin tarafından kurulmuş olduğunu belirtip tüm ilgiyi bir anda kendi üzerinde topluyordu. Felix efsanevi Kropotkin'le Londra'da karşılaşma olasılığını düşündü. Kapıdan girdi. Lobide bir gazete yığını gözüne çarptı. Bunun da adı işçi dostuydu. Yalnız Eskenazi dilinde yazılmıştı. Dipnot Eskenazi İbranice ile karışık bir Alman lehçesi. Der Arbeiter Freund. Duvarlarda İngilizce ders verenlerin bir pazar okulunun, Epping ormanına yapılacak bir gezinin ve Hamlet hakkında verilecek bir konferansın ilanları vardı. Felix yapının iç mimarisine bakınca ilk izleniminde haklı olduğunu anladı. Gerçekten de burası önceleri bir kilise olarak yapılmış olmalıydı. Ama şimdiki görünüşü değiştirilmiş, salonun bir ucuna bir sahne, diğer ucuna ise bir bar yerleştirilmişti. Sahnede kadınlı erkekli bir grup bir oyun provası yapmaktaydılar. İngiltere'deki anarşistlerin işi gücü bu mu ne diye düşündü Felix. Dernek kurmalarını da bu yüzden izin veriyorlardı herhalde. Bara yürüdü. Alkollü içkiye benzer bir şey görünmüyordu. Ama tezgahın üstünde balık köftesi, turşulu ringa balığı ve... Bu harikaydı işte, semaver vardı. Tezgahın gerisindeki kız yüzüne bakıp sordu. Evet. Felix gülümsedi. Bir hafta sonra Prens Orlov'un Londra'ya geleceği gün Felix Soho'da bir Fransız lokantasına gitti. Erken gelip kapı yanında bir masaya oturdu. Soğan çorbası bonfile ve keçi peyniriyle yarım şişe kırmızı şarap içti. Siparişini Fransızca olarak vermişti ama garsonların umurunda bile değildi. Yemeğini bitirdiğinde lokanta yemek tatili yapan müşterilerle tıklım tıklımdı. Üç garsonun mutfakta, diğer ikisinin de arkalarının dönük olduğu bir anda Felix telaş etmeden yerinden kalktı, kapıya yürüdü, paltosunu ve şapkasını alıp kapıdan çıktı. 5 para ödememişti. Yol boyunca yürürken için için gülmekteydi. Çalmak çok zevkliydi. Bu kentte hemen hemen hiç para harcamadan nasıl yaşanabileceğini çabucak öğrenmişti. Sabah kahvaltısı için sokak satıcılarından birkaç kuruşa şekerli çay ve kalın bir dilim ekmek alıyordu. Para ödediği tek öğün buydu. Öğle yemeği sırasında manavlarda meyve ya da sebze yürütüyordu. Akşamları ise yoksullara çorba veren aşevlerine gidip dolu bir kase çorbayla sınırsız ekmek yiyor, karşılığında ipe sapa gelmez bir vaaz dinleyip bir iki ilahi mırıldanıyordu. Cebinde nakit olarak 5 sterlin vardı ama bunu çok ivedi durumlar için ayırmıştı. Stepney Green denen bir yerde 5 katlı bir apartmanda kalmaktaydı. Londra'nın önde gelen anarşistlerinin yarısı bu binada yaşıyorlardı. Der Arbeiter Freund gazetesini yönetmeni Rudolf Rocker'in dairesinde Felix'e bir yer yatağı verilmişti. Çevresindekileri büyülercesine etkileyen bu sarışın Alman, yüreği iyice nasırlaşmış Felix'i etkisi altına alamamıştı. Fakat adamın davaya olan bağlılığına Felix de herkes kadar saygı duymaktaydı. Rocker ve karısı Millie evlerini anarşistlere açmışlardı. Bütün gün gece yarılarına dek evin içi konuklarla dolar, ardı kesilmeyen çay ve sigaralar içtiğinde uzun tartışırlar, komite toplantıları yapılırdı. Felix kira ödemiyordu. Fakat her akşam eve dönerken ya 1 kilo sosis ya da 1 paket çay getirir, bazen ceplerini portakal doldurarak gelir, komün mutfağına katkıda bulunurdu. Herkes bu getirdiği şeyleri satın aldığını sanıyordu. Ama tabii Felix her zamanki gibi çalmaktaydı. Felix diğer anarşistlere Londra'ya gelme nedeni olarak British Museum'da incelemeler yapıp ilkel toplumlarda doğal anarşi konusunda bir kitap yazacağını söylemişti. İnanmışlardı tabii. Tümü de cana yakın, davaya bağlı ve zararsızdı. Eğitim yoluyla sendikacılıkla, broşürler, konferanslar ve Epping ormanına geziler yapmakla devrimi gerçekleştireceklerine yürekten inanıyorlardı. Felix Rusya dışındaki çoğu anarşistin böyle olduğunu biliyordu. Bu adamlara karşı nefreti yoktu. Ama için içinde tiksinti duymaktaydı çünkü sonuçta tümü de korkaktı. Ama böyle gruplar içinde tek tük de olsa şiddet eğilimi olanlar çıkardı. Zamanı gelince onları bulacağını biliyordu. Bu arada Felix'i düşündüren Orlov'un gerçekten gelip gelmeyeceği, eğer gelirse onu nasıl öldüreceği konusuydu. Böyle endişelerin hiçbir yararı yoktu aslında. Felix de aklını başka yöne çevirip kendini İngilizce öğrenmeye vermişti. İngilizce öğrenmeye daha İsviçre'deyken başlamıştı. Avrupa'yı kat eden uzun tren yolculuğu boyunca da Rus çocukları için hazırlanmış bir İngilizce ders kitabıyla en sevdiği roman olan Pushkin'in Yüzbaşının Kızı adlı yapıtın İngilizce çevirisi elinden düşmemişti. Felix bu romanı neredeyse satırı satırına ezbere bilirdi. Her sabah Jubilee sokağındaki derneğe gidip The Times gazetesini okuyor, öğleden sonraları sokakları arşınlayıp sarhoşlarla, serserilerle, sokak yosmalarıyla laflıyordu. Tüm kurallara boş verdikleri için en çok bu tip insanları severdi. Çok geçmeden kitaplarda okuduğu sözcükler kulağına gelen seslerle kaynaşmaya başlamış, meramını anlatabilecek duruma gelmişti. Kısa zamanda siyasi konuları İngilizce tartışacak duruma gelecek gibiydi. Lokantadan çıktıktan sonra kuzeye doğru yürüyüp Oxford Caddesi'ni geçti ve Tottenham Court yoluna girerek Alman mahallesine geldi. Almanların arasında epey devrimci vardı ama bunlar anarşist değil, komünisttiler. Felix komünistlerin disiplinini beğenirdi. Ama hiçbir özgürlük tanımayışları biraz ters gelmekteydi. Hem zaten mizaç olarak kendini parti çalışmalarına verecek bir insan değildi. Regent's Park'ın içinden yürüyüp kuzeyindeki orta sınıf banliyösüne geldi. Ağaçlarla çevrili caddelerin iki yanında küçük bahçeleriyle güzel tuğla yapımı villalar vardı. Felix gözlerini dört açmış, çalacak bir bisiklet arıyordu. Bisiklete binmesini İsviçre'de öğrenmişti. Gizlice birinin peşine düşmek için ideal bir araçtı. Manevrası kolay, göze çarpmaz ve kent trafiğinde bir otomobile ya da atlı arabaya yetişecek denli de hız yapılabiliyordu. Ama görünüşe bakılırsa Londra'nın bu kesiminde yaşayan kent soylular bisikletlerini kilit altında saklamaktaydılar. Yolda giden bir bisikletli gördü, içinden hemen gidip birincisini devirmek geldi. Fakat kaldırımda üç yaya, caddenin ortasında bir ekmek arabası varken bunu yapması doğru olmazdı. Az sonra bakkal paketleri taşıyan bisikletli bir çocuk geçti. Fakat çocuğun bisikleti önünde bir sepet, ortasında bakkalın adı yazılı metal bir plakayla çok dikkat çekerdi. Felix aklından çeşitli olasılıklar geçirirken birden aradığını gördü. 30 yaşlarında bir adam bisikletiyle bahçelerden birinden yola çıkıvermişti. Adamın başında asır bir şapka, sırtında çizgili bir ceket vardı. Paçalarını toplamak için bisikleti bahçe duvarına dayadı. Felix doğruca adamın üstüne gitti. Adam yaklaşan gölgeyi fark edip doğruldu. "Tünaydın," diyecek oldu. Felix bir yumrukla adamı yere devirdi. Adam sırt üstü düştüğü yerden şaşkın şaşkın Felix'e baktı. Felix adamın üzerine çöküp dizini karın boşluğuna bastırdı. Soluğu kesin adam çaresiz kalmıştı. Felix ayağa kalkıp adamın çıktığı eve baktı. Pencerede olayı izleyen bir kadın vardı. Korkudan büyümüş gözlerle elini ağzına götürmüştü. Yerdeki adama döndü. Adamın yerden kalkmayı aklına getirmesi bile en az bir dakika sürerdi. Felix hemen bisiklete atlayıp hızla uzaklaştı. Korkusu olmayan her istediğini yapar diyordu içinden. Bu dersi 11 yıl önce Omsk yakınlarında tali bir demir yolu hattında öğrenmişti. Karlı bir gündü. Kar yağıyordu. Felix üstü açık bir vagonun içinde bir kömür yığınına oturmuş soğuktan donacak gibi üşüyordu. Bir yıldan beri prangalı olarak çalıştığı altın madeninden kaçtığı günden bu yana hep üşümüştü. Bu bir yıl içinde Sibirya'yı aşıp buzlarla kaplı kuzeyden neredeyse Ural dağlarına dek varmıştı. Artık uygarlık bölgelerine ve sıcak iklime ulaşmasına 1000 mil kadar bir şey vardı. Yolun büyük bölümünü yürümüş, bazı yerlerde ise hayvan vagonlarına binerek yol almıştı. Sığırlarla yolculuk yapmak işine geliyordu. Böylece hem ısınabiliyor hem de hayvanların yemine ortak olabiliyordu. Kendisinin de hayvandan pek az farkı olduğunu düşünecek durumda değildi. Hiç yıkanmamıştı. Sırtındaki palto bir atın sırtından çektiği eski bir battaniyeydi. Her yanını bit ve pire sarmıştı. En aradığı yiyecek çiğ kuş yumurtasıydı. Bir kez bir tay çalmış, hayvan çatlayıncaya dek bindikten sonra karaciğerini çıkarıp yemişti. Zaman kavramı diye bir şey yoktu. Havaya bakıp sonbahar olduğunu çıkarabiliyordu ama hangi ayda bulunduğunun farkında değildi. Çoğu zaman bir gün öncesinin nasıl geçtiğini bile anımsamıyordu. Az çok aklı başında olduğu zamanlar delirmeye nedenli yakın olduğunu fark etmekteydi. Onca süre hiç kimseyle konuşmamıştı. Yol üstünde bir kasaba ya da bir köy çıktı mı açıktan dolaşıyor ya da gizlice girip çöp tenekelerini yokluyordu. Bildiği tek şey vardı, daha sıcak havaya kavuşmak için batıya gitmeliydi. Gel gelelim binmiş olduğun tren bir yan hatta girip kalmıştı. Felix artık burada öleceğini sandı. Gözetçi olarak iri yapılı bir polis vardı. Köylülerin vagondan kömür çalmalarına engel olmakla görevlendirilmişti. Birden bunu düşünebilecek denli aklı başında olduğunu fark etti ama pek uzun sürmezdi herhalde. Aklını başına getiren neydi acaba diye merak etti. O sırada polis memurunun yemek kokusunu aldı. Ama adam çok güçlü görünüyordu. Üstelik silahı da vardı. Ne olursa olsun diye karar verdi Felix. Nasıl olsa ölmüyor muydu? Bu kararla ayağa kalkıp taşıyabileceği en büyük kömür parçasını aldı ve sendeleye sendeleye polis memurunun kulübesine gitti. İçeri girdi ve şaşırıp kalan adamın kafasına kömür parçasını indirdi. Ateşin üstünde bir tencere, tencerenin içinde ise yahni vardı ama ağıza alınmayacak denli sıcaktı. Felix tencereyi dışarı çıkarıp karın üstüne boşalttı, sonra da dizleri üzerine çöküp karda soğuyan yemeği yemeye başladı. İri patates parçalarıyla şalgam, kalın kalın kesilmiş havuç ve et vardı. Felix ağzına götürdüğünü çiğnemeden yutuveriyordu. O anda polis memuru kulübeden çıkıp elindeki sobayı şiddetle Felix'in sırtına indirdi. Yemesine engel olunuyor diye Felix deliye dönmüştü. Yerden fırlayıp adamın üstüne atıldı, tekmeliyor tırmalıyordu. Bir ara parmaklarını adamın boğazına geçirip sıkmaya başladı. Adamın yüzü morarıp dili dışarı fırlayıncaya dek bırakmadı, sonra da gidip yahniyi bitirdi. Kulübede yiyecek ne varsa tümünü yedi, ardından ateşin yanına oturup iyice ısındı, sonra polis memurunun yatağına yatıp uyudu. Uyandığında aklı başındaydı artık. Cesedin üzerinden çizmeleri ve kürk paltoyu çıkarıp giydikten sonra Omsk'a doğru yürümeye başladı. Yoldayken kendinde büyük bir keşif yaptı. Korkma yeteneğini yitirmişti. Korkacağı tek bir şey gelmiyordu aklına. Aç kalırsa çalar, kovalanırsa gizlenir, tehdit edilirse öldürürdü. İstediği hiçbir şey yoktu, üzüleceği hiçbir şey kalmamıştı. Sevgi, gurur, istem, ihtiras, bunların tümü unutulmuş duygulardı. Zamanla bunları yeniden kazandı fakat korku dışında. Omsk'a varınca polisin kürk paltosunu satıp kendine bir pantolon, gömlek, yelek ve palto aldı. Üstündeki paçavraları yakıp bir ruble karşılığında ucuz bir otelde sıcak banyo yaptı ve tıraş oldu. Lokantaya gidip çatal bıçakla yemek yedi. Bir gazetenin ön sayfasını görüp okumayı anımsadı. İşte o zaman tam anlamıyla mezardan dönmüş olduğunu anlamıştı. Felix bisikletini arkasındaki duvara dayamış Liverpool sokağı istasyonunda bir bankta oturmaktaydı. Orlov nasıl biriydi acaba? Adamın unvanı ve görevinin ne olduğundan başka hiçbir şey bilmiyordu. Prens ağırbaşlı, çara sadık, tuttuğunu koparan biri olabilir. Belki de sadist, şehvet düşkünü tiplerden ya da tam tersine sevecen, beyaz saçlı, torunlarını dizinde oplatmaya bayılan yaşlı bir adam da olabilirdi. Ama fark etmezdi. Felix onu her nasılsa öldürecekti. Orlov'u tanımakta zorluk çekeceğini sanmıyordu. Çünkü o düzeydeki Ruslar görevleri ister gizli olsun ister olmasın dikkat çekmeden yolculuk yapmayı bilmezlerdi. Orlov gelecek miydi peki? Eğer Joseph'ın dediği trenden çıkar ve yine Joseph'ın bildirdiği gibi Walden kontu tarafından karşılanırsa Joseph'ın verdiği tüm bilginin doğruluğundan kuşku kalmazdı. Trenin varış saatinden birkaç dakika önce dört tane heybetli at tarafından çekilen üstü kapalı bir araba gelip doğruca platforma gitti. Arabanın önünde bir arabacı, arkasındaysa üniformalı bir uşak bulunuyordu. Parlak düğmeleri ve asker üniformasına benzer ceketiyle bir istasyon görevlisi arabanın arkasından hızlı hızlı yürümekteydi. İstasyon görevlisi arabacıyla birkaç kelime konuştuktan sonra platformun öbür ucuna gitmesini belirtti. Bu sırada siyah ceketi ve şapkasıyla kasıla kasıla istasyon müdürü çıktı, yelek cebindeki saatiyle istasyon saatlerini karşılaştırdıktan sonra arabaya gidip içindeki yolcunun çıkması için kapıyı açtı. İstasyon görevlisi Felix'in oturduğu bankın önünden geçerken Felix uzanıp adamın koluna yapıştı. ''Affedersiniz efendim'' dedi yüzünde turistlere özgü şaşkınlık ifadesiyle. ''Arabadaki İngiltere kralı mı?'' İstasyon görevlisi güldü. ''Yok canım, yalnızca Walden kontu.'' Adam yürüyüp gitti. Demek Joseph haklıydı. Felix suikastçı gözüyle Walden'ı incelemeye başladı. Oldukça uzun boyluydu. Neredeyse Felix kadar ve kiloluydu. Ufak tefek birine göre vurması daha kolay olacaktı. Bir bacağının aksaması dışında oldukça dinç görünüyordu. Kaçması gerekirse koşabilirdi ama hızlı değil. Parlak gri bir ceketle başına aynı renkte melon şapka giymişti. Saçı kısa ve düzdü. Tıpkı ölen kral 3. Edward gibi sivri bir sakalı vardı. Platformda beklerken ağırlığını bastonuna vermiş, sol bacağını zorlamamaya çalışıyordu. Baston önemli bir silah olabilirdi. Arabacı, uşak ve istasyon müdürü kontun çevresinde pervane olmuşlardı. Fakat adam aldırış etmiyordu, saatine bile bakmadı. Hepten kayıtsızdı çevresine. Böyle alışmıştır diye düşündü Felix. Yaşamı boyunca bulunduğu topluluklar içinde önemli adam olmuştu kuşkusuz. Dumanını üfüre üfüre tren belirdi. Orlov'u şu an öldürebilirim diye düşünen Felix bir an için avına yaklaşan avcının heyecanını duydu. Ama bu işi o gün yapmamaya karar vermişti bir kez. Buraya gözlem yapmaya gelmişti, harekete geçmeyecekti. Felix'e göre çoğu anarşistin giriştiği suikast gereksiz acele ve plansız eylem yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmaktaydı. Anarşistlerin çoğu plan ve organizasyondan şeytan görmüş gibi kaçarken Felix bunların çok gerekli olduğuna inanırdı. İnsan kendi hareketlerini önceden planlamalıydı. Tren büyük bir buhar püskürtüsüyle durdu. Felix yerinden kalkıp platforma doğru yürümeye başladı. Trenin ön ucunda her haliyle özel olduğu görünen bir vagon vardı. Rengi pırıl pırıl yeni boyanmıştı. Tom Walder'ın arabasının bulunduğu yerde durdu. İstasyon müdürü hevesle atılıp vagonun kapısını açtı. Felix'in kasları gerilmişti. Platformun bir ucundan gözlerini dikmiş, kurbanının çıkacağı vagon kapısını gözlüyordu. Bir süre herkes bekledikten sonra Orlov belirdi. Kapıda durdu. Birkaç saniyelik sürede Felix tıpkı bir fotoğraf makinesi gibi adamı belleğine mimledi. Sırtında pahalı cinsten kürk yakalı bir Rus paltosu, başında siyah melon şapkasıyla ufak tefek bir adamdı. Pespembe yüzü çocuksu denecek denli genç görünüyordu. İnce bir bıyığı vardı, sakalsızdı. Kararsız bir gülümseme geçti yüzünden, kolay alt edileceğe benziyordu. Böyle masum yüzlü insanlar tarafından yapılan ne çok kötülük var diye düşündü Felix. Orlov trenden indi, Walden'la Rus biçimi kucaklaştılar. Yalnız çok kısa sürdü bu, sonra birlikte arabaya bindiler. ''Bu ne telaş?'' dedi Felix içinden. Uşak'la iki hamal bavulları arabaya yerleştirmeye başladılar. Çok geçmeden bütün bavulların arabaya sığmayacağı belli olmuştu. Felix yarısı boş olan mukavva bavulunu düşünüp içinden güldü. Araba çıkış yoluna döndü. Görünüşe bakılırsa bavulların geri kalanını toplamak için uşak burada kalacaktı. Hamallar arabanın penceresi önüne geldiler. Gri bir ceket kolu dışarı uzanıp açılan ellere bozuk para verdi. Araba uzaklaşırken Felix de bisikletine atlayıp izlemeye başladı. Yoğun Londra trafiğinde izleyiş hiç zor olmadı. Kentin içinden geçip St. James Park'ına vardılar. Parkın öbür ucunda araba ansızın duvarlarla çevrili bir bahçeye daldı. Felix bisikletten inip bahçe kapısının karşısındaki yola kadar yürüdü. Araba büyük bir evin görkemli giriş kapısında durdu. Melon şapkalı iki adam eve girdikten sonra kapı kapandı. Artık Felix'in görebileceği bir şey kalmamıştı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 52.